Aslına bakılırsa telsiz, radyo gibi sözcükler ona göre uzak mesafelerden gönderilen konuşmalar, sesler anlamına geliyordu. Bu durumda cansız nesneler uzaktan gönderilen seslerle nasıl yönetilirdi? Aracın içinde insan olsa neyse, şöyle yap, böyle yap diye verilen buyrukları yerine getirirdi. Yedigey bu durumu sorup öğrenmek istediyse de sonra değmeyeceğini düşünerek vazgeçti. İçinden sormak gelmiyordu. Sabitcan'ın karşısındakini küçük gören bir havası vardı. Aklınızın bir şeye erdiği yok. Gene de beni adam yerine koymuyorsunuz. Görmediniz mi? Kazankap'ın güveyi olacak Ayya Şerif az kalsın boğacaktı beni. Hakkımda ne düşünürseniz düşünün, bu işlerden hepinizden daha çok anlıyorum der gibiydi. Buna karşılık Buranlı Yedigey de şöyle düşünüyordu. Hay gözün kör olmasın emi. Seni ne diye yıllarca okuttuk durduk. Elbette biz kara cahillerden çok bileceksin. Gene de senin gibileri Tanrı başımıza getirmesin. Herkesi kendin gibi birer bilgiç taslağı yapmaya kalkarak milletin başına bela kesilirdin. Şimdi bile ayak işlerine koşan ufak bir memur olduğun halde sarı özek bozkırına gelip herkesi ağzının içine baktırmaya çalışıyorsun. Öte yandan Sabitcan, kız kardeşi ve eniştesiyle tutuştuğu kavgadan sonra daha da düşen değerini hemşehrilerinin gözünde yükseltmek çabasıyla onu ağzı açık dinleyenleri iyice şaşırtmak, sözlerinin ağırlığı altında ezmek istiyordu. Bu kararla inanılması güç mucizelerden, bilimin elde ettiği başarılardan coşkuyla söz etmeye başladı. Bir yandan da kadeh kadeh vodka yuvarlıyor, bu arada kımız içmekten de geri kalmıyordu. Sonunda öyle abuk sabuk şeyler anlatmaya koyuldu ki zavallı adamlar hangisine inanmak, hangisine inanmamak gerektiğini bilemez oldular. Gözlüğünün parlayan camları arkasından büyüleyici bakışlarla çevresindekileri süzerek, "Düşünebiliyor musunuz? Bizler insanlık tarihinden en mutlu kişileriz," diye sürdürdü konuşmasını. "Yedike, siz aramızda en yaşlımızsınız. Eskisini de günümüzü de hepimizden daha iyi bilirsiniz. Bunları şunun için söylüyorum. Eskiden insanlar tanrılara inanırlardı. Eski Yunan tanrıları sözde Olimpos dağında yaşarlardı. Şimdi düşünüyorum da ne biçim tanrıydı bunlar? Saçma sapan şeyler. İşleri güçleri birbirleriyle kavga etmekti. Birbirleriyle kavga etmekten dolayı insanların mutluluğuna çalışmaya elleri değmiyor, belki bunu akıllarına bile getirmiyorlardı. Aslında yoktu böyle tanrılar. Bunlar birer söylence, mitoloji, birer masaldı. Oysa bizim tanrılarımız hemen şuracıkta, yanı başımızdaki uzay alanında yaşıyorlar. Bütün dünyaya karşı övünç duyduğumuz bu tanrıları herkes kolay kolay görüp konuşamaz, her canı isteyen Mırkımbay ya da Şımkımbay elini uzatıp tanışamaz, tanışması da gerekmez. Dipnot: Mırkımbay ya da Şımkımbay her önüne gelen adam anlamında uydurulmuş adlar. Çok doğaldır ki bu gerçek tanrıların bir ayrıcalığı vardır. Yedike, demin sen uzay gemilerinin telsizle nasıl yönetildiklerine şaşırmıştın. Aslına bakılırsa bu çoktan aşılmış, modası geçmiş bir yöntem. Aygıtlar bir düzenlemeye göre çalışıyorlar. İleride öyle günler gelecek ki insanlar da aygıtlar gibi telsiz dalgalarıyla yönlendirilecekler. Hem de en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün insanlar. Şimdiden bu konuda bilimsel veriler elde edilmiştir. İnsanlığın yüksek çıkarları için çalışan bilim bu güce ermiştir işte. Uzun Edilbay oradan atıldı. Dur bir dakika. İnsanlığın yüksek çıkarlarına geçmeden önce aklımın pek almadığı bir şeyi açıkla bana. Söylediklerine bakılırsa herkesin yanında transistörlü radyo cinsinden birer küçük aygıt bulunacak öyle mi? Bununla kendilerine verilecek komutları işleyecekler. Peki ama böyle aygıtlar her yerde bulunuyor. Aman sen de Edilbay, benim söylediğim o değil. Bildiğimiz o aygıtlar söylemek istediğimin yanında çocuk oyuncağı kalır. Kimse yanında aygıt filan taşıyacak değil. İsteyen sokağa çıkıp çıplak dolaşsın, görünmeyen telsiz dalgaları ona göre ulaşacak. Canlı akım denilen bu telsiz dalgaları insana, insan bilincine her an işleyecek. Bundan kimse kaçıp kurtulamayacak. Ya demek öyle. Ne sandın ya? İnsanlar her şeylerini bir merkezden yayınlanan izlencelere, programlara göre yapacaklar. Herkes canının çektiği gibi yaşadığını ya da bir şeyi istediğine göre yaptığını sanacak, oysa her şey yukarıdan verilen bir yönlendirmeye göre gerçekleşecek. Kimse kesinlikle izlencenin dışına çıkamayacak. Şarkımı söylemen gerekiyor. Bir işaret, hemen şarkı söyleyeceksin. Dans mı edilecek yoksa çalışılacak mı? Sana gönderilen sinyalle dans edecek ya da çalışacaksın. Hem de öyle dans edecek, öyle çalışacaksın ki şaşkınlıktan herkes parmağını ısıracak. Artık hırsızlık, kavgacılık, suç işleme gibi şeyler unutulacak. Bunlar yalnız eski kitaplarda okunan kavramlar olarak kalacak. Çünkü bütün davranışlar, düşünceler, istekler önceden insanın beynine yansıtılacak. Diyelim ki yeryüzünde büyük bir nüfus patlaması var, başka bir deyişle insanlar hızla çoğalıyor, bunları besleyecek yeterli besin yok. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Doğum sayısını kısmak, değil mi? Toplumun çıkarı gereği, karına o işi sinyalin verildiği zaman yapacaksın. Uzun Edilbay işi alaya aldı. Gene mi toplumun yüksek çıkarı? Evet, devletin yüksek çıkarları her şeyden önce gelir. Eğer ben bu yüksek çıkarları göz önüne almadan karımla ya da başka biriyle iş becermeye kalksam, o zaman ne olacak? Edilbay, iki gözüm, öyle bir şey olmaz ki. Bu düşünce aklının köşesinden bile geçmeyecek. Dünyanın en güzel kadınını karşına getirseler dönüp bakmayacaksın. Çünkü o sırada olumsuz canlı akım yayınının etkisi altındasın. Vurgulamak istediğim şu ki, bu işlerde bile tam bir düzen kurulacak. İnan dediklerime, istersen savaştan bir örnek alalım. Gene her şey verilen işaretlere göre gerçekleşecek. Ateşe mi atılmak gerekiyor? Paraşütle mi atlanacak? Tankın altında atom mayınıyla birlikte havaya mı uçulacak? İnsanlar bütün bunları gözlerini kırpmadan yapacaklar. Nasıl diye soracaksınız bana. Korkusuzluk canlı akıma verilmiştir, onun için insan korku morku duymayacak. Her şey bu kadar basit işte. Uzun Edilbay bu sözleri dinledikten sonra, amma da palavra sıktın arkadaş, bunca yıl böyle şeyler mi öğrettiler sana diye şaşkınlığını dile getirdi. Ötekilerse başlarını iki yana sallıyorlar, yerlerinde kıpırdanıyorlar, gene de ilginç buldukları için konuşmasını kesmeden Sabitcan'ın palavralarını dinliyorlardı. Böyle davranmalarının bir nedeni de onun sarhoş olduğunu bilmeleriydi. Adam kımız üstüne kımız içerken arada yuvarladığı vodkalarla iyice kafayı bulmuştu, bırak canının istediği gibi konuşsundu. Üstelik bir yerlerden işittiği şeylerin doğru mu yanlış mı olduğu konusunda kafa yormaya değer miydi? Orası öyleydi ya, Yedigey'i bir kaygıdır almıştı. Bizim gevize durup dururken çenesini yormuyordur herhalde. Dünyada olan bitenleri pek merak ettiğine göre bir şeyler okumuş, kulak dolgunluğuyla da olsa bir yerlerden doğrusunu öğrenmiştir. Dediği gibi gerçekten bir takım adamlar, ayrıca büyük bilginler kendilerini tanrıların yerine koyup bizi yönetmeye kalkarlarsa ne yapacağız diye düşünüyordu. Saçmalarının merakla dinlendiğini gören Sabitcan susmak bilmiyor, kıtırları savurdukça savuruyordu. Üst üste yuvarladığı kımızların, kadeh kadeh vodkaların etkisiyle gözlükleri buğulanmış, göz bebekleri karanlıkta kedi gözleri gibi irileşmişti. Şimdi de elini kolunu sallayarak okyanuslardan birindeki Bermuda üçgeninden söz ediyordu. Anlattıklarına bakılırsa burada gemiler gizemli bir biçimde ortadan kayboluyor, üzerinden geçen uçaklar yok olup gidiyorlarmış. Bizim ilçe merkezinde adamın bir yurt dışı bir göreve gitmek için çalmadığı kapı kalmadı. Sanki yurt dışına çıkınca kuş konduracaklar. Uğraştı, didindi, sonunda başkalarının ayağını kaydırarak amacına ulaştı. Adam Uruguay'a mı gidecekti yoksa Paraguay'a mı bilmem, tam Bermuda üçgeninin üzerinden geçerken uçağı kaybolmuş. Kendisi de ortada yok. Onun için dostlarım, önemsiz bir şey için şunun bunun kapısını aşındırmaya, başkalarının ayağını kaydırmaya gerek yok. Başımıza bir de Bermuda üçgeni belası sarmadan kendi güzel ülkemizde sağlıkla yaşayalım. Hepinizin sağlığına kaldırıyorum kadehimi. Çenesi açıldı herifin. Şimdi de en çok sevdiği konudan dem vurur. Kafayı buldu mu frenleri tutmuyor. Başımızın belası, çekeceğiz diye söylendi Yedigey. Tam beklediği gibi çıktı. Sofranın çevresinde oturanları bulanık, kaypak bakışlarla süzen, gene de yüzüne önemli bir adam havası vermeye çalışan Sabitcan, hepimizin sağlığına içelim diye sürdürdü konuşmasını. Sağlığımız ülkemizin en büyük zenginliğini oluşturur. Bu duruma göre sağlığımız devletimizin servet kaynağıdır. Ya işte böyle. Bize birer basit yaratık gözüyle bakılmamalı. Hepimiz devletin değerli varlıklarıyız. Şunu da söylemek istiyorum ki. Geveze herif sofra başı konuşmasını tamamlamadan Yedigey'i ayağa kalktı, hızla dışarı fırladı. Evin girişinde ayağına takılan boş bir kova ya da başka bir şey tangır tungur sesler çıkararak yuvarlandı. evinin dışına çıkınca havanın serinliğinden soğuyan muşamba çizmesini ayaklarına geçirdi, canı sıkılmış, hayli öfkelenmiş bir halde evinin yolunu tuttu. Can sıkıntısından bıyıklarını gevelerken şöyle düşünüyordu. Vah zavallı Kazankap, vah! Nasıl bir şey bu? Ne ölüm ölüme benziyor, ne üzüntü üzüntüye. Adam akşam eğlencesine katılmış gibi habire içiyor. Konuşmaları da bir şeye benzese bari. Devlet zenginliği diye bir şey tutturmuş, her gelişinde aynı lafları geveler. Tanrı'nın yardımıyla yarın cenazeye gerekli saygıyı gösterip gideceği yere uğurlayalım, ilk duasını da yapalım, ondan sonra bu herifi buralarda bir daha gözüm görmesin. Ne o bizim işimize yarar, ne de biz onun. Gene de Uzun Edilbay'ın evinde epeyce oturmuşlar, vakit gece yarısını bulmuştu. Yedigey sarı özek bozkurunun gece soğuyan havasını derin derin içine çekti. Ertesi gün havanın her zamanki gibi açık, kuru, sıcak olacağı anlaşılıyordu. Yaz günleri hep böyleydi. Gündüzleyin sıcak, geceleyin soğuk. Bozkır'ın çepeçevre kıraç kalması, bitkilerin tutunamaması bu yüzdendi. Zavallıcıklar, gündüzleyin güneşe uzanıp nemli hava beklentisi içinde yapraklarını açıyorlar, geceleyin soğuktan kavruluyorlardı. Ancak iklimdeki sert değişikliğe dayananlar ayakta kalabiliyordu. Bunlar çoğunlukla birkaç diken türü, pelin otları, bir de yer diplerinde fışkıran çeşitli ot öbekleriydi. Kışlık kuru ot için bunlar biçilip toplanırdı. Boranlı Yedigey'in eski dostu yer bilimci Yelizarov'un anlattığına göre bir zamanlar bozkırların zengin bir bitki örtüsü varmış. Yağmurlar o yüzden şimdikinin 3 katı daha çok yağarmış, iklim hayli değişikmiş. Sarı özek bozkırlarında koyun, inek sürüleri, at yılkıları dolaşırmış. Herhalde çok eskiden de bunlar. Bozkırların azgın istilacıları Juan Juanların izi bile yüzyılların içinde silin yalnız söylentisi kaldığına göre onlardan da önceydi. Öyle olmasa bunca insan sarı özek bozkırına yerleşebilir miydi? Yelizarov boşuna mı sarı özek toprakları bozkır tarihinin unutulmuş kitabıdır derdi. Yer bilimcinin inancına göre ana beyit gömütlüğünün öyküsü durup dururken uydurulmuş bir öykü değildi. Kimi mürekkep yalamış kişiler ancak yazılı belgeleri tarih sayarlar. Eğer eski çağlarla ilgili yazılı bir belge bulunmazsa o zaman ne olacak? Duraktan iki yöne gelip geçen trenlerin gürültüsünü dinleyen Yedigey, ses benzerliğinden olacak, kıyısında doğup büyüdüğü, savaş yıllarına değin yaşadığı Aral Gölü'nün fırtınalarını anımsadı. Kazankapı ile ikisinin yakın dost olmalarının temelinde ikisinin de Aral bölgesi Kazakı olmaları yatıyordu. Demir yolunda çalışmaya başladıktan sonra sık sık bir araya gelince sarı özek bozkırının ortasında Aral Gölü'nden söz ederlerdi. Ölümünden önce baharda Kazankap'la ikisi Aral kıyısına gitmişler, doğup büyüdükleri yerleri gezmişlerdi. Anlaşılan ölmeden önce rahmetli oraları dünya gözüyle bir kez daha görmek istemişti. Keşke gidip görmeselerdi. Koskoca göl gittikçe içeri çekiliyor, yıldan yıla kuruyordu. Gölün şimdiki kıyısına varmak için kille örtülü, kıraç, gölün eski tabanından 10 kilometre kadar yürümüşlerdi. Kazankap bu durumu görünce, dünya kurulalı beri Aral Gölü vardır, şimdi o da kuruduğuna göre biz insanların yaşamanın sözü mü olur diye şaşırmıştı. Bundan başka bir sözü daha vardı. Yedigey, ölünce beni ana beyite göm, Aral'la bu son görüşmemdir demişti. Yedigey gözlerinde biriken yaşları yeniyle sildi, sesinde herhangi bir acıklı çatlaklık kalmasın diye birkaç kez öksürdü, Kazankap'ın toprak damına doğru yürüdü. Burada yaz tutan kadınlar vardı. Ayza da, Ukubala, köyün öteki kadınları orada toplanmışlardı. Evlerinde işlerini bitiren kadınlar gelip gelip onlara katılıyorlardı. Bu arada ertesi günkü yemek için hazırlıklar da yapılıyordu. Ahırın önünde yere çakılmış bir kazığa bağlı, püsküllü, işlemeli örtüsüyle donanmış olarak hazır bekleyen Karanar'ın yanından geçerken bir an durdu. Ayın donuk ışığında deve güç kuvvet yetmez, kocaman bir yaratık bir fil iriliğine bürünmüştü. Yedigey dayanamadı, devesinin böğrünü tapışladı. Hadi aslan gibisin. Tam eşikten adımını içeri atacağı sırada her nasılsa bir önceki gece hatırına geldi. Bozkır tilkisinin demir yoluna gelişini, tilkiyi vurmak için yerden bir taş almışken atmaya cesaret edemeyişini, oradan eve doğru yürüyüşünü, o sırada uzay alanından fırlatılan roketin bir top ateş olup karanlık gökyüzünde gözden silinişini düşündü. O anda büyük okyanusun kuzey enlemlerinde sabahın 8'iydi. cıvıl cıvıl bir güneş parlak ışıklarını uçsuz bucaksız bir sessizliğin üzerine saçıyordu. Sudan masmavi gökyüzünden başka buralarda bir şey gözükmüyordu. Öte yandan tam bu yerlerde Convestia uçak gemisinin üstünde şimdilik gemi sınırları dışında kimsenin bilmediği bir dram yaşanıyordu. Aslında bu dram uzayın fethi tarihinde o güne dek işitilmemiş bir olayla ilgili olarak Amerikan-Sovyet ortak yörünge istasyonu olan Parite'de yaşanmaktaydı. İşte bu nedenle tüm dünya ile ilişkilerini kesen Convestia uçak gemisi, iki devlet arasındaki gezegen bilim tasarısı Demiurg'a göre ortak yönetim merkezinin bilimsel stratejik karargahıydı bu gemi. Aleut adalarının güneyindeki sürekli yerini değiştirmek şöyle dursun, tersine Vladivostok ile San Francisco arasında havadan havaya tam eşit uzaklıktaki bir bölgede yerini almıştı. Bilimsel araştırma gemisinde de bir takım değişiklikler göze çarpmaktaydı. Demiurg tasarısının Amerikan ve Sovyet ortak genel yöneticilerinin direktifi üzerine Parite istasyonunda geçen olağanüstü durumun haberini alan biri Sovyet, biri Amerikalı iki uzay haberleşme operatörünün olayla ilgili bilgiler dış dünyaya sızmasın diye dışarısıyla bütün bağlantıları geçici bir süreyle fakat kesin bir biçimde kesilmişti. Her ne kadar Convestia uçak gemisi askeri amaçlarda kullanılmıyor, o nedenle silah bulundurmuyor ve Birleşmiş Milletler'in özel kararlarıyla uluslararası dokunulmazlık statüsü taşıyorsa da gemi personeli arasında olağanüstü durum ilan edildi. Gündüzleri saat 11'e doğru gemiye 5 dakika arayla her iki tarafın sorumluluk kurullarının gelmesi bekleniyordu. Bu kurullar gerekli görürlerse iki ülkenin ve dünyanın güvenliği için her türlü acil kararı ve pratik önlemleri alma konusunda tam yetkiye sahiptiler. Bu yüzden Convestia uçak gemisi o saatte Aleut adalarının güneyinde Vladivostok ile San Francisco'ya aynı uzaklıkta okyanusun ortasında bekliyordu. Bu yerin seçimi bir rastlantı değildi. Demiurg tasarısı yaratıcılarının işin başında öngördükleri tüm önlemler alınmakta, her zamankinden daha açık bir biçimde temkinlilik gösterilmekteydi. Gezegen bilim araştırmalarının uygulama alanına konulduğu geminin duruş yeri bile eşine az rastlanan bu uluslararası bilimsel teknik işbirliğinde iki tarafın denkliğinin kesin kez eşit haklara sahip oldukları ilkesinin bir uygulamasıydı. Convestia gemisi bütün gereçleri, donanımları, enerji stoklarıyla eşit bir biçimde tarafların malıydı, böylece tasarıyı yürüten iki devletin ortak mülkü durumundaydı. Uçak gemisinin Nevada ve Sarı Özek uzay alanlarıyla doğrudan doğruya ve aynı anda haberleşen telsiz telefon televizyon bağlantıları vardı. Her iki taraftan dörder tane tepkili uçağın üstlendiği gemide bu uçaklar ortak yönetim merkeziyle ana karaların günlük ilişkilerinde gerekli ulaşım ve taşıma görevlerini yürütmekteydi. Uçak gemisinde biri Sovyet, biri Amerikalı, eşit yetkilere sahip iki komutan bulunuyordu. Kaptan 1-2 ve Kaptan 1 diye adlandırılan bu yetkili iki kişiden vardiyayı yürütmekte olanı o anda başkomutandı. İki komutandan tutun da komutan yardımcılarına, seyri sefercilere, makinistlere, elektrik uzmanlarına, tayfalara, kamarotlara varıncaya kadar gemi mürettebatı iki taraftan karşılıklı olarak aynı sayıda insandan oluşuyordu. Convestia uçak gemisinde görev yapan ortak yönetim merkezinin bilimsel teknik personeli de her iki tarafın eşitliği ilkesine dayanarak seçilmişti. Tasarıyı yürüten iki devletin 1-2 ve 2-1 diye adlandırılan baş yörünge bilimcileri başta olmak üzere her dalda çeşitli kademelerde görevli bilim adamları karşılıklı olarak eşit sayılarda olup eşit yetkilere sahiptiler. O nedenle şimdiye dek fırlatılan yapma uydulara göre yer yuvarlığına en uzak noktada bulunan Tramplin yörüngesindeki uzay istasyonu da karşılıklı ilişkilerin özünü yansıtmak bakımından parite, eşitlik olarak adlandırılmaktaydı. Kendiliğinden anlaşılacağı üzere bu aşamaya gelinceye dek iki devletin bilimsel, diplomatik, yönetimsel kurulları arasında birçok büyük hazırlık çalışmaları yapılmıştı. Demiurg tasarısının çeşitli genel ve özel sorunlarında anlaşma sağlanması için sayısız toplantılar düzenlendi, bu uğurda uzun yıllar harcandı. Demiurg tasarısı amacı X gezegeninin maden kaynaklarını araştırıp bu kaynaklardan yararlanmak olan çağımızın en önemli uzay bilim sorunlarından başlıcasını içeriyordu. X gezegeninde dünyamız ölçülerine göre akıl almaz büyüklükte gizli enerji bulunmaktaydı. Gezegenin yüzeyinde açıkta duran X madeni gerekli işlemlerden geçirildikten sonra elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülüp Avrupa'ya ulaştırılma durumunda 100 tonluk madenden çıkan enerji tüm anakarayı bir yıl besleyecek güçteydi. X gezegeninin de yer aldığı bizim galaksimizin özel koşulları sonucu gezegenin milyarlarca yıl süren evrimiyle böyle enerji dolu bir maden katmanı oluşmuştu. Gerek X gezegeninin yüzeyden uzay araçlarınca birçok kez alınıp getirilen toprak örnekleri, gerekse Güneş sistemimizin bu kırmızı yüzlü gezegenine inilerek yapılan uzay gemilerinin inceleme bulguları aynı sonucu göstermekteydi. Ay ve Venüs de içinde olmak üzere bilinen gezegenlerden hiçbirinde bulunmayan bir durum, ıssız görünüşüne karşın X gezegeninin derinliklerinde suyun serbestçe varoluşu gerçeği, Güneş'in bu kırmızı uydusunun incelenmesi tasarısına ağırlık kazandırmıştı. Gezegenin yüzeyinde gerçekleştirilen sondaj denemeleri suyun varlığını tartışmasız bir biçimde ortaya koyuyordu. Bilim adamlarının hesaplarına göre X gezegeninin yüzeyindeki soğumuş kaya katmanlarının altında birkaç kilometre kalınlığında bir su katmanı bulunmakta olup üstündeki basınç yüzünden bu su katmanı hiç değişmemekteydi. Söz konusu gezegende bol miktarda suyun bulunuşu Demiurg tasarısının gerçekleşmesinde en büyük güvenceyi sağlıyordu. Su varlığı hem içme suyu gereksinimini karşılayacak hem de en başta hava olmak üzere insanın yaşamı ve normal bünyesel işlevlerinin sürmesi için gerekli öbür maddelerin ayrıştırma yoluyla elde edilmesinde başlıca kaynağı oluşturacaktı. Bundan başka üretim açısından X madeninin uzay taşıyıcıları ile gezegenden götürülmeden önce çözülme yoluyla ilk arıtılma teknolojisinde de suyun önemli bir rolü vardı. X gezegeninden elde edilecek enerjinin üretim yerinin neresi olacağı henüz tartışma konusuydu. Enerji, dünyanın çevresinde dönen uydularda elde edilip yer eş zamanlı yörüngelerden yeryüzüne mi gönderilecekti yoksa doğrudan doğruya dünyada mı üretilecekti? Fakat bu sorunun çözümü için yeterince zaman vardı. Bu gezegenin kaya katmanı altındaki sürekli bir biçimde kendi kendine akıtılacak suyun gezegen yüzeyine döşenecek boru sistemine verilebilmesi için kalabalık bir yer bilimci ve sondajcılar ekibinin X gezegenine gönderilmesi konusunda hazırlıklar yapılıyordu. Yörünge istasyonu Parite, gezegene gidecek çalışma grupları için dağcılık terimi kullanılacak olursa bir çeşit ana kamp görevi yapmaktaydı. X gezegeni ile Parite uzay istasyonu arasında sürekli gidip gelerek gezegene gereç taşıyacak uzay mekiklerinin yanaşması ve ayrılması için yörünge istasyonuna bütün düzenekler kurulmuştu. Zamanla eksik parçaların da eklenmesiyle Parite istasyonunda yüzden fazla insan rahat rahat yaşayabilecek, hatta dünyadan verilen televizyon yayınını seyredeceklerdi. X gezegeninden elde edilecek suyun bu büyük uzay işletmesinde ayrıştırılması, insanoğlunun kendi gezegeni dışında gerçekleştireceği üretim etkenliğinin ilk uygulaması olacaktı. Beklenen gün yaklaşıyor, tüm çalışmalar o amaca yöneliyordu. Su işleri teknisyenlerinin X gezegenine yapacakları operasyonun son hazırlıkları, Sarı Özek ve Nevada uzay alanlarında tamamlanmak üzereydi. Tramplen yörüngesinde dönen Parite uzay istasyonu, X gezegeninin ham toprağını delecek kişileri aldıktan sonra oraya fırlatmak için hazır bekliyordu. İşin aslına bakılırsa, çağdaş insan kendi dünyasının dışında başlayan uygarlığın çıkış noktasında bulunuyordu. İşte tam bu sırada ilk su işleri teknisyenlerinin X gezegenine gönderileceği tarihten bir gün önce Tramplen yörüngesindeki Parite uzay istasyonunda uzun süredir görev yapan iki uzay adamı ansızın kayboluverdi. İki uzay adamı ne belirli aralıklarla kurulması gereken bağlantılarda ne de başka zaman hiçbir sinyale yanıt vermiyorlardı. Uzay istasyonunun yerini bildiren istasyon vericisiyle yörünge düzeltme kanalı dışında bütün telsiz telefon, televizyon, haberleşme sistemi susmuştu. Bu da Convestia uçak gemisindeki ilgilileri büyük bir kaygı içinde bıraktı. Zaman ilerliyor fakat Parite istasyonu hiçbir çağrıya yanıt vermiyordu. Bunun üzerine Convestia'daki kaygı arttıkça arttı. Parite'de görev yapan uzay adamlarının başına gelebilecek olaylar konusunda tahminler yapılmaya, varsayımlar ileri sürülmeye başlandı. Niçin susmuşlardı? Hasta mı olmuşlar, yoksa yedikleri bir şeyden mi zehirlenmişlerdi? Dahası sağ mıydılar? En sonunda elde kalan tek çağrıya başvuruldu. uzay istasyonundaki yangın alarmı sisteminin devreye sokulması için gerekli uyarı yapıldı. Ne yazık ki istasyondakiler yangın alarmını da karşılıksız bıraktılar. Demiurg tasarısını tökezletecek tehlike çanları çalmaya başlamıştı. O zaman Konvestia'da üstlenen ortak yönetim merkezi durumu açıklığa kavuşturmak için elindeki son olanağı kullanmaya karar verdi. Bu karar üzerine Parite istasyonuyla kenetlenecek iki uzay gemisi, biri Nevada, öteki Sarı Özek uzay alanlarından fırlatılarak birer uzay adamını olağan dışı bir uçuşla arkadaşlarının durumunu saptamaları için götürdü. Gerçekleşmesi son derece güç olan eş zamanlı kenetlenmenin başarıyla yapılmasından sonra Parite istasyonuna çıkan iki denetleyici uzay adamı öyle bilgiler verdiler ki Konvestia'da sabırsızlıkla bekleyenler şaşkına döndüler. Denetçiler uzay istasyonunun bütün bölmelerini, laboratuvarlarını, katlarını, bütün kıyısını köşesini gezdikleri halde paritede aradıkları kişileri bulamadıklarını bildiriyorlardı. Görev başında bulunması gereken uzay adamları ne diri ne ölü hiçbir yerde yoktu. İşte bu durum kimsenin düşünmediği bir şeydi. 3 ayı aşkın zamandır yörünge istasyonunda çalışan, üstlendikleri görevi titizlikle yerine getiren bu iki kişiye ne oldu, nereye gittikleri konusunda herhangi bir tahminde bulunmak güçtü. Durdukları yerde buharlaşmış ya da uzayın boşluğuna dalıp gitmiş olamazlardı ya. Konvestia uçak gemisinden, Parite'yi telsiz telefon, televizyon sisteminden izleme çalışmalarına baş gezegen bilimci olan eşit yetkilere sahip iki yönetici doğrudan doğruya katılmışlardı. İki denetleyici uzay adamının aralarında konuşarak yörünge istasyonunun bölmelerini, odalarını tek tek gezdikleri, ağırlıksız boşlukta ağır ağır yüzdükleri ortak yönetim merkezindeki çok sayıda televizyon ekranında gözüküyordu. Amerikalı ve Sovyet denetçi uzay adamları istasyonu adım adım araştırırken bir yandan da gördüklerini ortak yönetim merkezine anlattılar. Bu konuşmalar teyp bandına kaydedildi. Parite: bizi izleyebiliyor musunuz? İstasyonda kimse yok. Görevli arkadaşları göremiyoruz. Konvestia: İstasyonda herhangi bir kırılıp bozulma, aygıtlarda hasar falan var mı? Parite: hayır. Her şey nasıl konduysa öylece duruyor. Aygıtlar sağlam, yerli yerinde. Konvestia: gözünüze herhangi bir kan izi rastlamadı değil mi? Parite: öyle bir şeye rastlamadık. Konvestia: parite görevlilerinin kişisel eşyaları nerede bulunuyor, durumları nasıl? Parite: onlar da yerli yerinde gözüküyor, sanki bir değişiklik yok gibi. Konvestia: gene de değişik bir durumla karşılaşmadınız mı? Parite: sanki kısa bir süre önce istasyondalarmış gibi bir izlenim edindik. Kitapları, saatleri, pikap, öteki eşyalar yeni bırakılmış gibi. Konvestia: peki, duvara asılmış ya da masalara bırakılmış bir yazı, bir not çarptı mı gözünüze? Parite: öyle bir şey görmedik. Ama durun durun. İstasyon seyir defteri açık bırakılmış. İçeri girenler hemen görsün diye yazılı bir sayfanın yüzü kapıya çevrildikten sonra uçmaması için defter sıkmaçla çalışma masasına tutturulmuş. Konvestia: sayfada neler yazıldığını okuyun bize. Parite: aynı sayfada yan yana sütunlara yazılmış iki metin var. Yazılardan biri İngilizce, öteki Rusça. Konvestia: vakit geçirmeden okuyun birini. Parite: yazının başlığı, dünyalılara bildiri. Ayraç içinde de bir açıklama var. Konvestia: durun, okumayın. Konuşmamız bir süre kesilecek. Bekleyin. Biz sizi yeniden arayacağız. Çağrıya hazır olun. Parite: tamam. Yörünge istasyonu ile ortak yönetim merkezi arasındaki konuşma burada kesilmişti. Demiurg tasarısının baş yöneticileri olan iki gezegen bilimci durumu gözden geçirdikten sonra Parite ile muhabereyi sağlayan iki nöbetçi operatör dışında herkesin haberleşme odasından çıkmasına karar verdiler. Bu kararın yerine getirilmesi üzerine uzay istasyonu ile konuşmaya yeniden başlandı. Tramplen yörüngesindeki uzay istasyonunda 3 aydır görev yapan iki uzay adamının bıraktıkları yazılı metin şuydu: değerli meslektaşlarımız, Parite yörünge istasyonundan olağan dışı bir biçimde ayrılmış bulunuyoruz. Bu davranışımızın gerekçelerini sizlere açıklamayı bir borç biliriz. Ayrılışımız belirsiz bir süre içindir. Belki de bir örneğine daha rastlaması güç girişimimiz dolayısıyla bir daha geriye dönemeyeceğiz. Davranışımızın beklenmedik bir olay, bunun da ötesinde en basit disiplin anlayışı bakımından göz yumulmaz bir hareket olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte uzayda yörünge istasyonunda görev yaparken karşılaştığımız uygarlık tarihine eşine az rastlanır bir durum, sizler yönünden anlayışla karşılanacağımız konusunda bizlere umut verdi. Uzay istasyonunda çalışmaya başladıktan sonra epey zamandır kısa dalga bandından yayınlanan bir radyo sinyali almaktaydık. Çevremizi kuşatan uzaydan ve önemli derecede de gürültülere, parazitlere doymuş dünya iyonosferinden kaynaklanan telsiz sinyalleri arasında dalgasının darlığıyla kolayca ayırt edebilen bir sinyal hep belli zamanlarda aynı aralıklarla düzenli bir biçimde veriliyordu. Başlangıçta buna pek aldırış etmedik. Fakat kesin bir biçimde evrenin aynı noktasından gönderildiği, belirtilere göre de doğrudan doğruya bizim yörünge istasyonuna yöneltildiği anlaşılan garip işaret hiç durmamacasına varlığını duyuruyordu. Bu arada bize ulaşan bu yapay telsiz dalgalarının bizim var diye süremizden önce 1,5 yıldır Trampler yörüngesinde dönen Parite Uzay İstasyonu'nda görev almış öteki ikili ekiplerin zamanında da uzay boşluğuna yayımlandığı kanısına vardık. Evrenin derinliklerinden gelen telsiz işaretleriyle yalnız bizlerin ilgilenmesi bir rastlantı olsa gerek, bunun başka türlü bir açıklaması yok. Durum ne olursa olsun, biz sinyali izledik, niteliklerini saptadık, incelemelerimiz sonunda bunun doğal değil, yapay bir sinyal olduğu konusundaki inancımız iyice pekişti. Gene de bu sonucu kabul etmek bizim için kolay olmadı. Çünkü bir yandan içimizi bir kuşku kemiriyordu. Evrenin bilinmeyen derinliklerinden kaynaklanan yapay bir telsiz sinyalinin gerçekliğinden hareket ederek, dünyamızınkinden başka bir uygarlığın varlığını nasıl kanıtlayacaktık? Bilim dünyasının komşu gezegenlerde tek hücreli de olsa bir canlı varlık bulunabileceği varsayımıyla daha önce yaptığı çalışmalar bile her seferinde üzüntü verici bir olumsuzlukla sonuçlanmamış mıydı? Evrende insanoğlunun dışında akıllı bir yaratığın bulunması olasılıktan uzak görülürken, zamanla bu araştırmalar gerçeklere aykırı, hatta ütopik bir çalışma olarak düşünülmeye başlandı. Çünkü uzayın boşluklarında yapılan araştırmaların başarı şansı, uygulamada sıfıra inmesini saymasak dahi kurumsal alanda bile her adımda gitgide azalıyordu. İşte bu yüzden tahminlerimizi sizlere iletmeyi göze alamadık. Canlı varlığın yalnız dünya gezegeninde bulunduğu, bunun dirimsel yani biyolojik bir olgu olarak bütün evrende bir başka örneğine daha rastlanamayacağı, benzersizliği, tekliği konusunda bilim çevrelerinde yaygınlaşan bir düşünceyi tartışacak durumda değildik. Ayrıca üzerinde çalışılan tasarı dolayısıyla yörünge istasyonunda böyle bir gözlem görevi bizlere verilmediği için kafamıza takılan şeyleri sizlerle paylaşmada kendimizi zorunlu hissetmedik. Gerçeği belirtmek gerekirse, bütün bunların dışında uzayda uçuş sırasında ırmak kıyısında bir çayırlık, çayırlıkta bir inek sürüsü görüp kulaklarına böğürmeler gelen, bu yüzden kendisine o günden sonra inek kozmonot adı takılan kişinin durumuna düşmek istemedik. Dünyadakinden başka mantıklı varlıkların yaşadığını kesinlikle kanıtlayan ikinci bir durumla karşılaştığımız zaman bizim için artık vakit çok geçti. Çünkü evrenin düzeni konusunda bir bilinç sıçraması, görüşlerimizde devrim niteliğinde değişiklikler gerçekleştirmiş, o güne kadarkilerden bambaşka ölçülerle düşünmeye başlamıştık. Evrenin yapısı üzerine edindiğimiz değişik kanı, uzayda insanların barındığı yeni bir köşenin ortaya çıkışı, akıl denen büyük gücün başka bir kaynağıyla karşılaşmamız, bizi dünyalılar adına duyduğumuz kaygılardan ötürü vakti zamanı gelinceye değin bulgularımızı sizlere açmamamız gerektiği sonucuna götürdü. Bu karara varırken yalnız ve yalnız dünyamız çağdaş toplumun çıkarlarını düşündük. Şimdi asıl konuya, bütün bunların nasıl olduğuna gelelim. Merak güdüsüyle bir gün giz dolu, düzenli telsiz sinyallerinin geldiği noktaya, bu sinyallerin evrendeki değişmez kaynağına aynı frekans genişliğinde sinyaller göndermeye karar verdik. Aldığımız sonuç bir mucizeydi. Yayınımız yerine ulaşmıştı. Sinyallerimiz yakalandığı gibi anlaşılmıştı da. Bunun üzerine alıcımız tek sinyal yerine çatal sinyal almaya başladı, sonra buna bir üçüncüsü eklendi. Birkaç saat süreyle evrenin derinliklerinden gönderilen bu eş zamanlı selam sinyali üçlüsü sanki görkemli bir marş haykırıcısına çok çok uzaklardaki kendi benzeri yaratıklarla ilişki kurmayı başarmış akıllı varlıkların sevinç dolu haberlerini bize ta galaksimizin ötesinden getiriyordu. Bu durum bizim uzay dirim bilimi, biyolojisi konusundaki anlayışımızda uzaklık, zaman ve uzay kavramlarında bir devrim değerini taşımaktaydı. Demek oluyor ki bizler evrende benzersiz, uzayın akıl almaz genişlikteki ıssız boşluklarında kendi türümüzde eşsiz varlıklar değildik. Evrende insanoğlunun dışında ruh taşıyan başkaları da vardı. Dünya dışı uygarlığın gerçekliğini bir başka yoldan saptamak için yeryüzündeki canlı varlıkların ortaya çıkışından beri yaşamımıza destek olan dünya kütlesinin formülünü telsiz dalgalar ile gönderdik. Karşılığında onların gezegenlerinin kütle yapısını gösteren bilgileri de açık formül olarak aldık. Onlarınki de bizimkine benziyordu. Ancak gezegenleri bizimkinden oldukça büyüktü, çekim gücü de ona göre fazlaydı. Böylece dünyalarımızın fizik yapısıyla ilgili ilk bilgi alışverişinde bulunmuş, dünyamızın dışındaki akıl taşıyan yaratıklarla ilk ilişkiyi kurmuş oluyorduk. Yabancı gezegenliler aramızdaki ilişkilerin artırılıp geliştirilmesi konusunda son derece istekli görünüyorlardı. Onların çabaları sonucu haberleşmemizin içeriği gitgide zenginleşti. Çok geçmeden ellerinde hızları ışık hızına denk uçuş aygıtları bulunduğunu öğrendik. Bütün bunları ve başka bilgileri, düşüncelerimizi birbirimizle başlangıçta matematik ve kimya formülleriyle aktarabildiğimiz için o yolla haberleştik, sonra onlar konuşmasını bildiklerini ilettiler bize. Dünyalılar yer çekimini yenip uzaya açıldıkları ve orada sürekli kalmaya başladıkları zamandan beri yıldızlar arasında dinleyen dev düzenekler sayesinde yabancı gezegenlilerin galaksi derinliklerine ses yoluyla ulaşabildikleri, böylece bizim dilimizi inceledikleri ortaya çıktı. Dünya ile yapay uydular arasındaki sistemli haberleşmeyi yakından izleyip kıyaslama ve çözümleme yöntemiyle konuşmalarımızı açımlamışlar, sözcüklerin, tümcelerin anlamlarını çıkarmayı becermişler. Bizlerle İngilizce ve Rusça anlaşmaya çalıştıkları zaman bu duruma inanmak zorunda kaldık. Onların bizlerle kendi dilimizde anlaşmaya kalkışmaları inanılmaz güç, akıllara durgunluk veren bir olaydı. Şimdi konumuzun özüne geliyoruz. Bu da dünya dışı uygarlığa sahip bu gezegene gitmeyi göze almamızdır. Karşılıklı konuşmalardan çıkardığımıza göre gezegenlerinin adı orman göğsü gibi bir anlama geliyordu. Orman göğüslüler gezegenlerine gelmemizi kendileri istediler. Öneriyi uzun boylu düşündükten sonra gitmeye karar verdik. Onlar ses hızıyla giden uçuş aygıtlarının uzay istasyonumuza 25-26 saatte varabileceğini bildirdiler. Geriye dönmeyi istediğimiz anda da aynı sürede istasyona ulaşabileceğimiz konusunda güvence verdiler. Uzay araçlarının kenetlenmesiyle ilgili sorunumuza bunun bir sorun olmayacağını, çünkü uçuş aygıtlarının her biçim ve yapıda nesneyle kolaylıkla birleştiğini bildirdiler. Belki de elektromanyetik kenetlenme özelliğine sahip de kullandıkları aygıtlar. Bu durumu öğrenince onların uçuş aygıtlarının bizim yörünge istasyonunun çıkış kapağına yanaşmasıyla içeriye geçişin daha kolay olacağı konusunda bir karara vardık. Orman göğüsü gezegeninden esenlikle geriye dönersek istasyona geçişimiz de aynı yolla gerçekleşecek. Parite istasyonuna böyle bir mesaj, eğer başka türlü adlandırılmak istenirse açıklama yazısı, açık mektup, dilekçe bırakmayı uygun gördük. Ancak konumuz bununla bitmiyor. Hangi amaca yöneldiğimizin, nedenli büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin bilincindeyiz. İnsanlara kendisinden daha yüce bir varlık tasavvur edemediğimiz insanoğluna hizmet etme fırsatını, böylesine eşsiz bir hizmet fırsatını talihin bize vermiş olmasının önemini kavruyoruz. Bununla birlikte borçluluk, bağımlılık, sorumluluk duygumuzu, disiplin anlayışımızı, atalarımızdan beri süregelen geleneklerin, yasaların, toplumsal değerlerin, ahlak kurallarının içimizde bıraktığı şeyi yenmek bizim için kolay olmadı. Ortak yönetim merkezinin yöneticilerine, daha da genelde dünyalılardan hiç kimseye bilgi vermeden amaçlarımız, kendi kendimize yüklendiğimiz görevler konusunda kimseyle düşünce birliğine varmadan ayrılmamızın dünyanın toplumsal yaşam kurallarını küçümsediğimiz anlamında yorumlanmasını istemeyiz. Parite uzay istasyonundan ayrılmadan önce en çok düşündüğümüz şey bu oldu. tavrımızı bu biçimde koymak zorundayız. Çünkü hokey maçında bile bir gol atıldığında bundan siyasal bir utku, bir devlet sisteminin başka bir devlet sistemine üstünlüğünü anlamını çıkaran güçler harekete geçtiği zaman ne gibi çelişkilerin doğacağını, kıskançlık damarlarının nasıl kabarıp birbirini çekememezliğin artacağını biliyorduk. Ne yazık ki dünyamızın gerçekliğini çok iyi anlamış bulunuyoruz. Dünya dışı bir uygarlıkla ilişki kurmanın yer yuvarlığında yaşayan topluluklar arasında yeni bir geçimsizlik kaynağı oluşturmayacağı konusunda kim güvence verebilir? Dünyamızda siyasal çatışmalardan uzak kalmak çok zor, hemen hemen olanaksız gözüküyor. Uzayda 3 ay gibi uzun bir süre geçirdikten ve yer yuvarlığını karşımızda bir otomobil tekerleği büyüklüğüyle seyrettikten sonra toplumları deliye döndüren, umutsuzluğa düşüren, kimi ülkeleri atom bombasına sarılma isteğine yaklaştıran şu yıllardaki enerji bunalımının büyük çapta teknik bir sorundan başka bir şey olmadığını üzülerek, durumumuza acıyarak görüyoruz. Bütün ülkeler anlaşabilseler bu sorunun üstesinden gelebilirlerdi. Zaten önemli olan da bu. Zaten bir sürü dertle başları belada olan dünyalıları tedirgin etmekten, durumlarını daha da güçleştirmekten çekindiğimiz için böyle akıl almaz bir sorumluluğa girmeyi göze aldık. Evet, kendi vicdanlarımızın sesini dinleyerek dünya insanlığı adına dünya dışı mantığı taşıyanların karşısına çıkacağız. Gönüllü olarak yüklendiğimiz bu görevi kendimize yaraşır bir biçimde yerine getireceğimize güvenimiz sonsuzdur. Şimdi de söyleyeceğimiz son söze sıra geliyor. Uzun boylu düşünmelerimiz, kuşku ve ikirciklerimiz sırasında ülkelerimiz arasında sonu gelmez görüşmeler, karşılıklı güvensizlikler, işbirliği isteklerinin azalıp azalıp çoğalmaları sonunda güçlükle kotarılmış olan insanlık tarihinin en yüce uzay çalışması Demiurg tasarısının bizim yüzümüzden bir zarara uğramasından çok büyük bir kaygı duyduk. Sonunda mantık üstün geldi ve gücümüz, yeteneklerimiz oranında ortak emelimize hizmette karar kıldık. Bu arada yukarıda belirttiğimiz sakıncalardan dolayı Demiurg tasarısını tehlikeye atmamak için de pariteden geçici bir süreyle ayrılmak, geriye döner dönmez görevimizi sürdürmek gibi bir yol seçtik. Eğer uzayın boşluklarında yitersek de tasarı yöneticileri bizim paritede görevi sürdürmemize uygun görmezlerse yerimize başkalarını bulmak zor olmayacak. Bizlerden aşağı kalmayacak bir yığın genç çıkar her zaman. Biz bir bilmezliğe doğru yola çıkıyoruz. Bize oraya bilgi susuzluğu, mantığın mantıkla birleşip güçlenmesi için insanoğlunun başka evrenlerde kendine benzer mantıklı varlıklar bulma konusunda bitmez tükenmez düşü, merakı çekip götürüyor. Bununla birlikte dünya dışı bir uygarlıkla ilişki kurma girişiminin insanlık için iyilik mi yoksa kötülük mü getireceği kimsenin bilmediği giz perdesiyle örtülü bir şey. Bu uygarlıkla karşılaşıp onu değerlendirmede nesnel, objektif olmaya çalışacağız. Eğer bulgularımızın dünyayı tehdit edici, yıkıcı bir hava taşıdığını hissedersek, yer yuvarlağımızın başına bir bela sarmamak için kendi kendimizin bir çaresine bakacağımızdan emin olmanızı isteriz. Son bir söz daha. Sizlere veda etmek istiyoruz. İstasyonun penceresinden dünya yandan gözüküyor. Kapkaranlık uzay denizinde pırlanta gibi parıldıyor dünyamız. Bebek başı narinliğindeki yuvarlaklığın saçtığı mavi ışıltılar görülmeye değer. Buradan bakınca yeryüzünde yaşayan tüm insanlar onlar arasında bulunurken öyle değilse bile bizim kardeşlerimizmiş gibi geliyorlar bize. Onlar olmasa bizim de bir değerimiz kalmazmış hissine kapılıyoruz. Yer yuvarlığı ile vedalaşıyoruz. Birkaç saat sonra Tramplen yörüngesinden ayrılacağız. O zaman dünyamız gözlerden silinerek görünmez olacak. Yabancı gezegenliler, daha doğrusu orman göğüslüler yola çıkmış bulunuyorlar. Çok geçmeden ulaşırlar buraya. Birkaç saat sonra. Çok az zaman kaldı. Bekliyoruz. Son söz. Ailelerimize birer mektup bırakıyoruz. Yazdıklarımızı okuyacak kişilerden mektupları yerlerine ulaştırmalarını dileriz. Not. Bizim yerimize pariteye geleceklerin bilgisine. Yabancı gezegenlilerle bağlantı sağladığımız telsiz dalgalarının kanal ve frekansları var diye defterinde belirtilmiştir. Bu frekanslarla yayın yapabilir, yayınları alabilirsiniz. Gerektiğinde belirttiğimiz kanallar yoluyla sizlerle bağlantı kurup bilgi vereceğiz. Orman göğüslülerle yaptığımız görüşmelerden anladığımıza göre onlarla telsiz bağlantısı yalnız yörünge istasyonundaki aygıtlar aracılığıyla gerçekleşebiliyor. Çünkü evrenden dünyaya yöneltilen radyo sinyalleri yer yuvarlağının çevresindeki güçlü iyon kuşağının oluşturduğu engel dolayısıyla yeryüzüne ulaşamıyormuş. Yazacaklarımız bu kadar. Hoşça kalın. Ayrılma zamanı geldi. Aynı metin iki dilde İngilizce ve Rusça olarak yazılmıştır. Eş yetkili uzay adamı 1-2. Eş yetkili uzay adamı 2-1. Parite Yörünge İstasyonu. 3. Vardiya 94. gün. Tam belirtilen günde uzak doğu boylamlarında saatler tam 11'i gösterirken 5 dakika arayla Konvensiye uçak gemisinin güvertesine iki tepkili uçak indi. Uçaklar taraf devletlerin özel yetkiyle donatılmış kurullarını getirmekteydi. Amerikan ve Sovyet yetkili kurullarının üyeleri protokolün sıkı sıkıya uygulandığı bir törenle karşılandılar. Gelenlere öğle yemeğinin saat yarımda verileceği bildirildi. Yemekten sonra toplantı kamerasına çekilecekler, yörünge istasyonu paritenin olağanüstü durumuyla ilgili gizli görüşmelere başlayacaklardı. Fakat görüşmeler başlar başlamaz ansızın kesiliverdi. Çünkü pariteye varan denetleyici uzay adamları, istasyonun eski görevlileri olan 1-2 ve 2-1 numaralı uzay adamlarının komşu galaksiden Orman Göğüs gezegeninden gönderdikleri ilk bilgileri Konvensiye'ye iletmişlerdi.